Ayrım 5. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 56. 19. Özge röportaj için stüdyoya erken geldi. Her pazartesi yayımlanan program için kanal hiç cimrilik yapmamıştı. Çok lüks dizayn edilmiş stüdyonun hemen arka tarafında yer alan geniş odalar katılımcıların hazırlanması için zekice tasarlanmıştı. Odalar ortak bir alana açılıyor ve ortak alanda yer alan açık büfe tüm ihtişamıyla iştah açıyordu. Bu bölüme girebilmek için 15 dakika kartının onaylanmasını beklemişti Özge. Sahte giriş kartları nedeniyle güvenlik tedbiri artırılmıştı. Tabii 2 sene önce programa katılan o dönemin yetenek yarışmalarından birinde birinci olmuş Ali Uçar'ın programda geçirdiği sinir krizi sonrası bu odalardan birinde bileklerini kırık cam bardakla kesmesinin de güvenliğin artmasında etkisi olmuştu. Adam ölmemişti ama artık stüdyoda sadece plastik bardak kullanılıyordu. Bu skandal sadece güvenliği değil programın reytingini de etkilemişti. O günden beri program ülkenin en iddialı programıydı ve neredeyse herkes izlerdi. Çünkü türünün tek örneğiydi. Özge'nin orijinal olan her şeye saygısı vardı. Can Manay'ı tanımasa da sadece bu yüzden saygı duyuyordu. Onunla ilgili araştırmasında oldukça derinine inmiş ve buldukları karşısında heyecanı kapılarak ilk defa daha da derine inmekten çekinmişti. Sonuç olarak Can Manay da etrafındaki herkes gibi söylediği kişi değildi. Herkesin bir maskesi vardı ama onunki sanki sıkıntıdan, amaçsızlıktan değil bir tehlikeyi örtbas için takılmıştı. Bu adamla çok garip, topluma yansıttığı karaktere uymayacak ilkellikte bir şeyler olduğunu hissediyordu. Ailenin kırılan bileği belki de Özge'ye evrenden bir işaretti. Bu maskeli pisliklerden biri olmamaya yemin etmişti. Onlar gibi dönüşmemesi için yapabileceği tek bir şey vardı, savaşmak. Onlarla savaşarak kendini ancak koruyabilirdi. Dedesinin öğrettiği gibi en iyi savunma saldırı değil miydi? Lanet olası stüdyo her köşesiyle çok ilgi çekiciydi. Binaya girdiğinden beri tek bir salakla ve hatta çirkinle karşılaşmamıştı. Ne biçim bir yerdi burası? Herkes sanki tek tek özenle seçilmişti. Burada çalışmak nasıl olurdu diye düşündü. Kesinlikle güzeldi. Silkelendi. Bu röportaj zor geçecekti. Can Manay onu etkilemeye başlamıştı. Yaptığı her işi en iyi şekilde yapabilen biri vardı karşısında. İyi bir psikolog, üniversitede hoca, çok iyi bir şovmen. Böyle bir adamdan normal olması beklenemezdi. Beklenmemeliydi. Yararlı bir adamdı. Canlı yayında ünlülerle yaptığı terapi üzerine kurulmuş olan vizyon terapi, işin magazinsel yanını alıp felsefi bir şey haline getirmeyi başarabilmiş, varoluşa dair düşündürerek topluma kendi sorularını sordurmayı neredeyse öğretmiş bir programdı. Can Manay, bu ülkede bunu yapabilen, çirkinlikten yarar oluşturabilen tek kişiydi. Geçmişini kurcalayıp adama saldırmak çok ilgi çekebilirdi. Ama uzun vadede kime ne yararı olacaktı diye düşünürken Can Manay'ın kulesinin önüne geldiğinde kapının üzerinde metal plaka üzerine zarifçe yazılmış yazıyı okudu. Çatlama cesaretini gösteren tohumlar adına. Özge gardını indirdi. Hayatında ilk defa birine yakınlık hissetmişti. Yazının ne demek istediğini çok iyi biliyordu. Her an deneyimliyordu. Uzun uzun düşündü. İlk defa kendi araştırmalarına değinmeden ailenin tarzında boş ama hoş bir röportaj yapmak istedi. Bulduklarına rağmen. Belki bu adam savaşılacak değil, sadece dinlenilecek biriydi. Can Manay'ı daha iyi anlama isteğiyle içeri girmek üzereydi ki programın hosteslerinden biri gelip kendisini açık büfeye yönlendirdi. Can Manay henüz hazır değildi. Kendisine haber verilecekti. 20. Trafik her zamanki kadar yoğundu. Arabada sessizlik hakimdi. Can, Ali'den her zamankini koymasını istediğinde Bilge ilk defa duyduğu bu müzikten hoşlanıp hoşlanmadığına karar vermeye çalışırken Can ondan önce davrandı. Şarkı nasıl? Beğendin mi Bilge Görgün? Diye sorarak. Bilge bir tuzağa düşme olasılığının tüm farkındalığıyla hızla düşündü. Cevap verirken kararlı ama çekingendi. Aklına ilk gelen şeyi söyledi. Daha bitmedi ki. Can yüksek müzikten Bilge'nin ne dediğini anlamamıştı. Bu kadar alçak sesle cevap vermesi sinir bozucu gelmişti. Onu inelercesine eğer fısıldayacaksan konuşmamızın anlamı yok diye hırladı. Bilge kendine kızdı. Niye alçak sesle konuşuyordu ki? Salisenin binde biri kadar bir hızla cevabının bir hata olabileceğini düşündü. Ama aslında canın bitmemiş bir şarkı hakkında böylesine acelesi sorusun aptalca olduğuna karar verdi. Doğduğu günden beri onu asla yarı yolda bırakmayan mantığını dinlemeye karar verdi. Cana yüksek sesle Eğer izin verirseniz şarkıyı dinlemek istiyorum. Ancak ondan sonra sizi cevaplayabilirim. Yoksa söylediğim her şey gerçek bir cevaptan çok cevabını bilmediğim bir soruyu cevaplamaya çalışmak olurdu ki bu benim asla yapmadığım bir şeydir. Yapamadığım, dedi. Sakin bir şekilde arabaya kullanan Ali kızdaki çıkışa inanamamıştı. Can Manay'ın kadınlarına hatta kızlarına alışıktı. Ama şimdiye kadar kimsenin onunla böyle net bir şekilde hele böylesine anlamsız bir konuda konuştuğunu duymamıştı. İşin komiği kız tamamen mantıklıydı. Ali yıllardır ilk defa konuşan kızın kim olduğunu görmek için dikiz aynasından baktı. Kız kafasını cama çevirmiş dışarı bakıyordu. Bakımsız ama ilgi çekici bir yanı vardı. Kızın güzel olup olmadığını düşünürken Can ile dikiz aynasında göz göze geldi ve dikkatini hemen yola çevirdi. Ali'yi ilk defa yanındaki kızların birine bakarken gören Can kızı düşündü. Kuzu görünümünde bir panterdi bu. Başta kızla biraz eğlenmeye karar vermişti ama bu tiplerin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Az bulunur bu tür. Deforme olmuş duygusallıklarının yüreklerinde bıraktığı açığı, sürekli kontrol altında tuttukları, mantıklarıyla pansuman ederek hissettikleri acıyı dindirmeye çalışan bir kategoriye aitti. Acaba ne gelmişti bu kızın başına diye düşündü. Zamanında bu türden biriyle 5 ay çıkmıştı. Kızın bulunduğu durumları daima en kontrollü şekilde analiz edebilme yeteneği Can'ı hayran bırakmış ve Can 4 ay bu analiz zincirinin içinde kaybolmuştu. Bu kayboluş sadece 4 ay sürmüş olsa da onun en uzun ilişkisiydi. İlişki, Can'ın kızı kategorize edebilmesiyle kendi sonunu getirmişti. Can'ın ilişkileri merakının bittiği yerde biterdi. İlişkisinin 5 ay sürmesinin aslında ikinci bir sebebi vardı. Kız onun hastasıydı ve ilişkisinin ortaya çıkması skandalına karşılık Can'ın gerekli önlemleri alması için bir aya daha ihtiyacı olmuştu. Bilge'nin cevabını düşündü. Aynı bir robot gibi, yapamam, demişti. Aynı programının dışına çıkması imkansız bir robot gibi. Kızı kimin ya da neyin programladığını düşündü. Hangi olay kızı bu hale getirmişti? Bu kadar katı, bu kadar net. Hayattan, deneyimden bu kadar korkan. Merak etti. Merak etmenin tehlikeli olduğunu bile bile. Can, Bilge ile müzik bitene kadar hiç konuşmadı. Müzik bittiğinde kıza bakmadan. Demek asla cevabını bilmediğin soruları cevaplamazsın, dedi. Bilge, Can Manay'ın kendisiyle konuştuğundan emin olmak için birkaç saniye bekledikten sonra ancak emin olup cevaplarını bilebilmek, bilmiyorsam da cevaplamamak için elimden geleni yaparım diye açıkladı. Can Bilge'ye baktı. Dikkat çekmek için ukalalık yapmaya çalışan salak bir kız mı yoksa samimiyetle saçmalayan biri mi olduğuna karar veremedi. İçinden geçeni yüksek sesle ifade etmeye başladığında hala kıza bakıyordu. Doğruyu bilmek adına deneyimi feda etmek. Bilgi korkak beyinlerde deneyimi öldüren bir zehir gibi yayılır. Eğer sürekli bilgiye dayalı hareket etmeye önem verirsen asla özgürleşemezsin. Özgürleşemezsen deneyimleyemezsin. Deneyimleyemezsen değişemezsin. Değişemezsen asla senleşemezsin. Ama bilgi sürekli değişir ve ancak deneyim seni güncelleyebilir, dedi. Kız hiç etkilenmemişçesine bir an bile duraksamadan arenaya atlayan genç bir gladyatör gibi bu kim olduğunuza göre değişir. Sizin bu denkleminiz bende işlemez. Bu size sıkıcı gelebilir ama ben benleşmekle ilgilenmiyorum. İçimdeki potansiyeli keşfetmek için buradayım. Kim olduğumla ilgili çok net bir fikrim var zaten. Bu sınırlarını bildiğim bir fikir. Benim benleşmekten başka seçeneğim olmadı. Özgürlük fazlaca abartılmış bir yanılsamadan başka bir şey değil aslında. Bir bedenin içinde var olan ve zamana tabi yaşayan bir yaratık nasıl özgür olabileceğini sanır ki? Diyerek konuya girdi. Can meydan okudu. Öyleyse bize kendinle ilgili şu çok net fikri anlat. Bakalım duymaya değer mi? Bilge'nin boş bakışlarına karşılık Can, şu sınırlarını bildiğin fikri duymak istiyorum anlat diye yineledi. Bilge ne diyeceğini bilemeden duraksadı. Hayatında ilk defa biri onun kim olduğuyla ilgilenmişti. Ama daha ötesi ilgilenen Can Manay'dı. Duymaya değer mi diye meydan okuyordu. Fikri beğenmezse Bilge'nin hayatını zorlaştırabilirdi. Ama karşısındaki kim olursa olsun kendi yaratılış fikri savunmaya değerdi. Can Manay acımasız biri olabilirdi ama kesinlikle salak değildi. O kadar da çekinmemesinin gerektiğine karar verdi Bilge. Sonuçta kendi yerinde kim olursa olsun zor aşardı karşısına çıkan engelleri ama o aşmıştı. Bilge, öncelikle ben doğruyu bilmek adına deneyimi feda etmiyorum. Doğru olmayan deneyimi reddediyorum, dedi. Ama Can kaşlarını kaldırıp lafa daldı. Wow, doğru olmayan deneyim. Bana göre tüm deneyimler kutsaldır ama sen bir deneyimin doğru olmadığını onu deneyimlemeden nasıl bilebilirsin? Bazı deneyimler kısa vadede çok yanlış görünebilir. Ama uzun vadede sana büyük katkısı olabilir. Yani senin şu olduğunu zannettiğin fikri daha da etkileyici hale getirebilir. Bilge kendini tam istediği gibi ifade edememenin verdiği sıkıntıyı hissetti. Ama başlamıştı bir kere. Devam edecekti. Her deneyim bizi daha etkileyici hale getirebilir. Ama konumuz etkileyici olmak değil, değil mi? En azından benim konum değil. Ben kendim olmaktan bahsediyorum. Her şeye rağmen kendi kapasiteni tamamlayarak olman gereken şey olabilmekten. Hayatta herkesin çok iyi yaptığı bir şey olduğuna inanıyorum. Tek bir şey. Bu öyle bir şey ki doğduğunuz andan itibaren içinizde olan, sizinle gelişen ya da kuruyan bir özellik. Doğallıkla mükemmel yapabildiğiniz bir şey. Kimisi en iyi pastayı yapabilir, kimisi en iyi su pompasını, kimisi en iyi beyin ameliyatını yapabilir, kimisi de en iyi dansı edebilir. Her birimizin farklı konularda en iyi şekilde yapabildiği bu bir tek şey aslında kimliğimizin merkezidir. Ve biz bu merkezi keşfetmek yerine seyrettiğimiz filmlerin, okuduğumuz hikayelerin, başarı öykülerinin ya da etrafımızda bize ne yapmamız gerektiğini söyleyenlerin aldığımız eğitimin etkisiyle kendi merkezimizden uzaklaşıp bize koyulan hedefe yöneliyoruz. Aslında bizim olmayan ama bir şekilde yönlendirildiğimiz bu hedefe ulaşmak için sürekli değişiyoruz kendimizden uzaklaşarak. Bu değişimi de bize ait olmayan deneyimlerle ediniyoruz. Hedefim sadelik. Benleşmek dediniz. Ancak deneyimlerinizdeki sadelik sizi benleştirebilir. Yoksa benleşmek yerine başkalaşırsınız. Canı kastederek devam etti Bilge. Kendinizi düşünün. Gerçi siz iyi bir örnek değilsiniz. Çünkü belki de en iyi yaptığınız şeyi zaten yapıyorsunuz. Diyerek kendini düzeltti. Başarısız bir örneğin ardından en yakınındaki olasılığa sarıldı. Ama bir düşünün. Mesela şoförünüzü. Bilge izin istercesine Ali'ye seslendi. Pardon, size birkaç soru sorabilir miyim? Ali dikiz aynasından Can'a baktı. Ali'nin yerine Bilge'yi sorabilirsin. Diyerek Can cevapladı. Bilge ateşli bir şekilde devam ederken Ali'ye isminizi öğrenebilir miyim dedi. Ali kısaca söyledi. Bilge, Ali Bey, bu dünyaya bir şeyi en iyi şekilde yapabilmek için gönderilmiş olsaydınız neyi en iyi şekilde yapabilirdiniz diye sordu. Ali düşündü. Soru basit algılanan ama cevap vermek için üzerine ciddi düşünülmesi gereken bir soruydu. Böyle bir soruyu öylesine cevaplayamazdı. Sıkılarak, bilmiyorum, hiç düşünmedim dedi. Bilge heyecanla, işte ben de bundan bahsediyorum. Bu soruyu istediğinize sorun. Çok azından cevap alabilirsiniz. İnsanlar kendilerinden o kadar uzaklaşmış ki buraya neden geldiklerinin bile farkında değiller. Hele bir de ait olmadıkları bir eğitim alsınlar. Üniversitede falan iyice kafa karışıyor. Kendileri olmadıkları için sürekli değişip başka birisi olmaya çalışıyorlar. Ama hayat hepimizden daha akıllı. Başkası olmamıza da izin vermiyor. Sürekli şekil değiştiren yaratıklar haline geliyoruz. Ta ki kendimize geri dönene ya da ölene kadar. Bilge Ali'ye hitaben, eğitim önemli diyorlar ya, hani herkes eğitilmeli falan. Bence senelerce eğitim adı altında işkenceye maruz kılıyoruz. Yanlış eğitim alınmadığı sürece daima bir umut var. Sizin için hala bir umut var Ali Bey, dedi. Ali kendisiyle konuşan kızı gözlerini yoldan ayırmadan, özellikle dikiz aynasına bakmamaya gayret göstererek dinlemişti. Kızın lafı bitince tam Can konuşmaya başlayacaktı ki Ali kendini tutamayıp kıza cevap verdi. Amacı Can'ı susturmak değildi ama kendini ifade etmesi şart gibi hissetti. Ben üniversite mezunuyum, hatta hala bir eğitim alıyorum, diye açıkladı. Bilge'nin Can'a kaymak üzere olan dikkati hemen Ali'ye döndü. Ne eğitimi, diye sordu. Ali, master, diye cevapladı. Bilge, üniversitede ne okudunuz, diye sordu. Ali, ziraat mühendisliği, dedi. Bilge kendi tezini ispatlamak istercesine, peki niye şoförlük yerine ziraat mühendisliği yapmıyorsunuz, diyerek devam etti. Ali konuşmaya devam etmek istiyordu ama Can'a da saygısızlık yapmak istemiyordu. Dikiz aynasından Can'a baktı. Can, devam et, diyerek onayladığında Ali gözünü yoldan ayırmadan, iki sebepten dolayı. Birincisi, bu iş daha fazla kazandırıyor, dedi. Bilge sabırsızca, işte bu da bahsettiğim etkenlerden biri, para. Para uğruna asıl olduğumuz kişiyi feda ediyoruz. Bizi sistemin parçası olmazsak açlıktan ölebileceğimize inandırıyorlar, diyerek lafa girdi. Ali'nin gözü ara ara Can'daydı. Kızla konuşmak istiyordu ama bunun Can'ı rahatsız etmemesi de önemliydi. Bilge'nin cümlesini düzeltti. Tam olarak öyle değil. Birini, özellikle de kendimi feda etmiş değilim. Çünkü ziraat mühendisliğini ileride kendi çiftliğim olsun diye okudum. İyi bir toprak için para biriktirmem, iyi bir çiftlik için de kendimi daha fazla eğitmem lazım. Şoförlük bana bu iki ihtiyacı da karşılayacak zaman, para ve can belli olmakta denge veriyor. Sistemle ilgili düşüncenize ise katılıyorum, dedi. Bilge adamın samimi ve zarif konuşmasına şaşırmıştı. Bir an durakladıktan sonra istem dışı bir şekilde oturduğu yerden bir gıdım öne gelerek Ali'yi daha iyi görüp dinlemeye çalışırken ''Master'ı niye yapıyorsunuz?'' diye sordu. Ali, ''Organik tarım yapabilmek için alınması gereken bir sürü sertifikalı eğitim var ve oldukça pahalı. Master bu programlarda almam gereken tüm bilgiyi bana veriyor. Üstelik bursla.'' diye açıkladı. Bilge, ilgili ''Ne zaman karar verdiniz bunu yapmak istediğinize, yani çiftçiliğe?'' dedi. Sakinleşmişti. Ali, ''Hiç düşünmedim. Toprakta yetişen bir şeyi seyretmeyi severdim hep. Sonra onu yemeyi. Kendimi bildim bileli. Ama bu öyle söylenmesi havalı bir şey olmadığından bu konuda çok konuşmuyorum.'' dedi gülümseyerek. İkisi konuşmaya devam ederken Can ilgiyle iki genç insanın adım adım bağ kurmasını izledi. Ali'yi ilk defa bir kızla sohbet ederken görüyordu. Daha önce onu bir kadın azarlarken görmüştü. Kucağında taşırken de ama sohbet ilk defaydı. Bilge'ye baktı. Kızda insanı deşifre eden bir şey vardı. Konuşma ihtiyacı hissettiren bir şey. Tanıdığı bir şey. Can'ın kendisinde de olan bir şey. Kız Can'a dönüp konuşmaya başladığında Can kızla ilgili teşhisini koyamadan düşünceleri dağıldı. Bilge, yanlış anlaşılmasın. Ben kişinin kendi potansiyelini doldurması için sadece tek bir yöntem vardır demiyorum. Ama sürekli bir değişim özdeki kimliği yok eder. Kendi farkındalığında olan bir bilinç ise kimliğini kendi potansiyeli içinde deneyimlemek için var olur. Yani ancak özde kim olduğunu bilen biri potansiyelini doldurabilir. Kız Can'ın suratında anlaşıldığına dair bir işaret mimik aradı. Bulamasa da bazıları değişerek oluşur. Çünkü varoluşlarının nedenini bilmezler ya da umursamazlar. Ya da ne bileyim değişimi deneyimlemeyi severler. Bazıları da gelişerek çünkü ne olduklarını bilirler. Mesele ise ne kadar olabilecekleridir. Ben ne olduğumu biliyorum. Ne kadar olabileceğimi merak ediyorum, dedi. Aslında Can kızın uzun cümleleri arasında kaybolmuştu. Ama son cümleyi düşündü. Ben ne olduğumu biliyorum. Ne kadar olabileceğimi merak ediyorum. İşte buydu. İkisinde de olan şey. Ne olduğunu bilmek. İkisi de kim olduğunun bilincinde kendi benliklerine saplanmış egosantrik kişiliklerdi. Tek farkları birinin kendi benliğine olan yolculuğunda daha şanslı olmasıydı. Can şansı yüzünden kızı ilk defa kıskandı. Kız ne olursa olsun kendine ihanet etmeden var olacaktı. O ise defalarca ihanet etmişti kendine. Hem de seve seve. Ne olduğunu bildiği halde olmadığı şeyi olmayı seçmişti. Bu düşünce ağır geldi Can'a. Bilge Can'ın yüzünde aniden oluşan durağanlığı fark etmişti. Bu bir duyguydu. Can'ın gözlerindeki ukalalık kaybolmuştu. Bu öyle bir görüntüydü ki şu an Can Manay'ın fotoğrafını çekseler bu adamın o olduğuna kimse inanmazdı. O ukalalık onun özüydü. Gözlerinden dünyaya yansıyan özü şimdi artık yoktu. Bilge duraksadı ama durmadı. Çünkü edeceği son bir cümlesi vardı. İşte bu süreç kişinin kendine ihanet etme süreci. Kendini ihanet eden yüzyıllar boyunca ihanet etmiş bir insanlık. Ben bunun bir parçası olmayacağım. Çünkü ben kendi varoluş fikrimi geliştirmeyi tercih edenlerdenim. Her cevapta değiştirmeyi değil, dedi. Kendine ihanet eden yüzyıllar boyunca ihanet etmiş bir insanlık. Kız sanki Can'ın beynini okumuştu. Tanıdığı yüzlerce insan arasından, onlarca zeki kişi arasından bu öğrenci bozması, kim olduğu belli olmayan kız onun düşüncesine çok yaklaşmıştı. Can etrafı savurduğu her samimiyetsiz gülüşte, içinden gelmediği halde yaptığı her iltifatta ihanet etmişti kendine. Bile bile, bazen isteyerek, ihanetinin bedeli hep istediği bir şeylere sahip olmasıyla sonuçlanmıştı. Önce istediği iş, sonra televizyon programı, muayenehane, kadınlar, ama şimdi asıl bedeli görüyordu. Kendisi sanki hiç yoktu. Bu tiksindirici bir duyguydu. Kıza yarım tebessüm edip kafasını cama çevirdi. Özündeki ukalalık maskesi gözlerine geri gelene kadar öyle duracaktı. Kafasını oynatmadan camın yansımasından yanında duran kızı görmeye çalıştı. Son cümlesiyle birlikte Bilge rahatlamıştı. Sessizlik olunca konuşmanın hararetiyle öne gelen vücudunu geriye yasladı. Arabadaki sessizlikte Ali dikiz aynasından Can'a baktı. Kendi köşesinde oturmuş düşüncelere dalan Can'a alışık değildi. Şahmat diye düşündü. İlk defa biri Can Mana'ya haddini bildirmişti. Hem de böyle bir konuda. Hem de bir kız çocuğu. Can'ı severdi. Daha da çok saygı duyardı. Ama bunu izlemek Ali'nin derinlerde bir yerde hoşuna gitmişti. Kız kimdi acaba? Can'ın haline bakılırsa daha yeni sevişmişti. Ali bunca yıldan sonra Can'ı çok iyi analiz eder olmuştu. Ne zaman acıktığını, ne zaman sigara içtiğini ya da seviştiğini ona bir bakışla söyleyebilirdi. Birkaç saat önce seviştiğinden de emindi. Kızla sevişmemiş olmasını istedi. Kız özeldi. Belki Can için değil ama bir gün birileri için çok özel olacağı kesindi. Ali kızın bir açıdan güzel de olduğuna karar verdi. Ama bu zaten pek de önemli değildi. Güzellik de aynı özgürlük gibi bir yanılsamaydı. Can'ın duyguları yavaşça geri geldi. Camdaki yansımasından Bilge'ye bakmaya çalıştı. Öfke hissediyordu şimdi. Kızgınlığı kızın söylediklerinden değildi. Kızın söyledikleri mantıklıydı. Sorulara cevap verme zorunluluğunda olan garip bir dünyaydı burası. Ve özellikle basit şeylerin cevabını hemen vermek gerekirdi. Hemen verilebilen akıllı cevaplar sizin zekanızı gösterirdi. Belki de buydu ana sorun en basit söylemiyle. Deneyimlemeden varsayımda bulunmak. Ön yargılarımızın tamamı, yanlış kararlarımızın birçoğu bu kaynaktan geliyor. Can'ın sürekli kullandığı bu kaynak ona o güne kadar sahip olduğu tüm gücü vermişti. Deneyimlemeden bulunduğu varsayımlarla insanlara teşhisler koymuş, onları işine geldiği gibi yönlendirmişti. Umursamadıkça daha da başarılı olmuştu. Sonrasını ise kimse incelememişti, Can dışında. Sonrasında hep bir çöküş vardı diğerleri için. 8 hastası intihar etmişti. Gerisi Can'ın yazdığı reçetelere bağımlıydı. Ama Can hep bir numaraydı. Ülkenin en güçlü adamlarından biriydi. Kendisi dışında kimse bunu değiştiremezdi. Halbuki deneyimlemeden sonuca varmasa belki her şey daha kolay olacaktı. Bugün Bader'in kızı düşünerek nasıl da abartmıştı. Bu da bir varsayımdı. Kızın ona büyük zevk vereceğinin varsayımı. Kızla birlikte olsa ve kızdan hiç zevk alamasa ne komik olurdu. Kız salak çıksa, ağır psikolojik problemleri olsa, Can'a musallat olsa, o boktan evi de boşu boşuna almış olurdu. Evden tamamen uzaklaşmaya karar vermekle iyi yapmıştı. Kıza kartını göndermişti. Acaba kızın arama ihtimali var mıydı? Erkek arkadaşı da bayağı yakışıklıydı. Kız çok güzeldi. Duru. Güzel bir isimdi. Kıza yakışan bir isim. Ama ten uyumu dışarıdan bilinemezdi. Bilge'yi düşündü. Belki bu kız ona herkesten daha büyük zevk verebilirdi. Ama ona dokunmak bile istemezken nasıl zevk alabilirdi? Beyni düşünceden düşünceye atlarken kendine şaşırdı. Tüm dengesini kaybetmek üzere olan bir terazi gibi hissetti. Eşit aralıklarla iki yana sallanıyordu. Ama sonunda ağırlık kazanacak tek bir tarafta duracaktı. Dengesizdi. Daha da kötüsü hayatının 20 yılını dengesini bulmaya adamış, sadece zamanını değil bir sürü insanı da bu yolda harcamıştı. Gerçek Can Mana'ya yaptıklarını düşündü. Yıllar geçmişti. Ama düşüncesi bile hala çok keskindi. İlk onu harcamıştı. Bugün kurabildiği düzen uğruna. Onunla tanışmaları, dostlukları. Beyninde hiç gitmek istemediği karanlık bir yerdeydi. Onunla olan anıları, gidilmemesi, düşünülmemesi gereken yerde. Kimsenin bilmemesi gereken bir yerde. Kafasını kaldırıp arabanın camındaki yansımasına baktı. Değdiğini düşünmese neredeyse Can Mana için ağlayacaktı. Ama değmişti. Pişman değildi. Can Bilge'nin sesiyle kendine geldi. Bilge, parçayı beğendim, adı ne diye soruyordu. Rahatsız edici sessizliği bölmek istediği belliydi. Can'ın öfkesi kabardı. Sıçayım parçaya diye düşündü. Tüm dengesi kaybolmuştu bu kız yüzünden. Haklı ya da haksız kimse ona böylesine cüretle hayat dersi veremezdi. Hele kendisinden ders alan biri asla. Kızı yolun üstündeki metro istasyonunda indirdi. Bir gün yaşamının bir daha suratını görmemek üzere hayatından çıkarırcasına arabasından indiği bu kıza bağlı olacağını biri ona söylese dalga geçerdi. Hayatında kendini anlatmak için her zaman garip yöntemleri vardı. Aynı Can Manay gibi. 5. ayrımın sonu, sayfa 68.